Ayrım 17. Sayfa 199. Ama 894. gece olunca demiş ki, işte bundan dolayı bahçeyi sahiplerine geri verdim. Bunu da aslana saygı duyduğum ve kendi canımdan korktuğum için yaptım diye yanıt vermiş. Yastıklara dayanarak oturan ve belli etmeden onları dinleyen şah, hizmetkarı Firuz'un sözlerini duyunca bunların neyi hedeflediğini ve anlamını kavrayınca oturduğu yerden kalkmış ve genç adama, "Ey Firuz, yüreğini ferah tut, kaygılarını yatıştır ve bahçene dön. Çünkü sana İslam'ın gerçekliği ve kutsallığı üzerine yemin ederim ki bahçen iyi savunulmuştur. Ve hayatımda hiç görmediğim kadar iyi korunmaktadır. Duvarları her türlü saldırıdan masumdur. Ağaçları, meyveleri ve çiçekleri de benim hiç görmediğim şekilde en sağlıklı ve en güzel olan varlıklardır," demiş. Firuz da onun ne demek istediğini anlamış. Karısının yanına dönmüş ve onu sevmiş. Böylece ne kadı ne salonda bulunanlar, şah ile Firuz'un ve karısının kardeşinin aralarında sır olarak kalan bu meseleden hiçbir şey anlamamışlar. Ama Tanrı her şeyi bilir. Ve Şehrazat şunu da söylemiş. Doğum yeri ve ruh. Vaktiyle doğum yeri bakımından Suriyeli olan ve Tanrı'nın tüm şanlılara doğuştan nasip ettiği gibi bir ağır kanlılık ve kaba ruhullukta donanmış bulunan bir adam varmış. Şurası çok iyi bilinen bir şeydir ki, Tanrı insanlara verilerini dağıtırken her toprağa orada yetişecek ürünlere yansıyacak nitelikleri ve kusurları dağıtmıştır. Bundan dolayı Kahire'de oturanlara zeka ve incelik, Yukarı Mısır'da oturanlara cinsel güç, Arap cetlerimize şiir sevgisi, merkezin atlılarına yiğitlik, merkez Matters'ta Middle Kingdom maral geziyor, Arapların ortasındaki eski devletlerden birini bulunduran yöre, Irak'ta oturanlara uygar ahlak, gezgin göçebelere konukseverlik ve birçok ilsenin insanlarına daha başka verilerde bulunmuştur. Ama Suriyelilere kazanç hırsı ve ticaret ruhu vermiştir de güzel verileri dağıtırken onları tümüyle unutmuştur. Bundan dolayı ne olursa olsun Suriye'den bir Şamlı daima ağır kanlı birisi olup zekası ancak ticaret ve kazanç yolunda kaba tuzaklar kurmaya açık bir niteliktedir. İşte böylece söz konusu Suriyeli de günlerden bir gün Kahire'ye gidip alışverişte bulunmak arzusu duymuş. Hiç kuşku yok ki gidip dünyanın en tatlı, en şakayı sever insanları arasında yaşamak fikrini onun kötü talihi kendisine esinlemiş bulunuyormuş. Ama ülkesinden olan herkes gibi kendine güveni tammış ve yanında götürdüğü güzel şeylerle orada bulunanların gözlerini kamaştıracağını düşünüyormuş. Gerçekten sandıklara elindeki en gösterişli mallardan ipekliler, değerli kumaşlar, işlemeli silahlar ve benzeri şeyleri yerleştirmiş ve korunaklı Mısır el-Kahire kentine gelmiş. İlkin malları ve kendisi için bir yer bulmak üzere tacirlerin yanına gitmeye, handa oda kiralamakla işe başlamış. Her gün müşteri ve tacirlerin yanına gitmeye ve onları mallarını göstermek üzere hana çağırmaya koyulmuş. Belli bir süre böylece çalışmalarını sürdürmüş, günlerden bir gün gezmeye çıkıp sağa sola bakınırken salınarak yürüyen ve kendi aralarında şuradan buradan söz ederek gülüşen üç genç kadına rastlamış. Bunlardan her biri diğerlerinden daha güzel, daha çekici, daha hoşmuş. Tanjir bunları görünce bıyıkları dikleşmiş ve oynamış ve göz işaretlerine kapılarak onlara yaklaşmış ve kendilerine, "Bu gece hep birlikte eğlenmek üzere kaldığım hana gelip hoşça bir arkadaşlık sağlamanız mümkün mü?" demiş. Onlar da gülerek, "İsteriz doğrusu ve seni eğlendirmek için ne söylersen yaparız," diye yanıt vermişler. O da, "Benim yerimde mi, sizin evinizde mi hanımlarım?" diye sormuş. Kadınlar, "He vallahi senin yerinde. Kocalarımızın yabancıları evimize sokmaya izin vereceklerini sanmıyorsun herhalde," demişler. Sonra da, "Bizler bu gece senin yanına geliriz. Hangi handa kaldığını söyle bize," diye eklemişler. Adam da, "Falan sokaktaki hanın bir odasında kalıyorum," demiş. Kadınlar, "Bu durumda bize bir yemek hazırlarsın ve yemekleri sıcak tutarsın. Biz gelir seni yatsı namazından sonra ziyaret ederiz," demişler. O da, "Çok güzel söylediniz," demiş. Kadınlar yollarını sürdürmek üzere onun yanından ayrılmışlar. O da kendi bakımından azık sağlamaya gitmiş ve balık, hıyar, istiridye, şarap ve kokular satın almış ve hepsini odasına taşımış. Pirinç ve sebzelerle yapılanların dışında 5 çeşit etli yemek hazırlamış ve bunları kendi başına pişirmiş. Yemek saati geldiği vakit 3 kadın vaat ettikleri gibi onları tanınmaz kıldan mavi bezden geldirmelerine bürünerek gelmişler. Ama içeri girerlerken bu örtülerini omuzlarının üzerine fırlatmışlar ve aylar gibi ışık saçarak gidip birer köşeye oturmuşlar. Suriyeli de ayağa kalkıp yemek dolu sahanları önlerine koyduktan sonra bir testi gibi onların karşısında yer almış. Kadınlar canları çektiği kadar yemek yemişler. Sonra onlara üzerinde şarap bulunan bir tabure getirmiş ve aralarında bardak dolaşmaya başlamış. Suriyeli de onların ısrarlı davetlerine uyarak hiçbir kadeh dolaşımını geri çevirmemiş. Ve öylesine içmiş ki başı her doğrultuda dönmeye başlamış. Ve o zaman biraz yüreklenerek arkadaşlarının yüzlerine uzun uzun bakmaya başlamış. Güzelliklerine hayran olmuş ve mükemmellikleriyle büyülenmiş. Zihni şaşkınlıkla aptallaşma arasında gidip gelmiş, zirzoplukla yanılgıya düşme arasında sallanıp durmuş. Artık erkeği dişiden ayıramaz olmuş. Durumu unutulmayacak ama bahtı ağlanacak hale gelmiş. Görmeksizin bakmış ve içmeksizin yemiş. Sümkürmüş, aksırmış, gülmüş, ağlamış. Bundan sonra üç kadından birine dönerek ona ''Tanrı üzerine olsun Yasitti, acaba senin adın nedir?'' diye sormuş. Kadın ''Adım benim gibisini gördün mü?'' diye yanıt vermiş. Bunu duyunca aklı daha da fazla uçmuş ve ''Yo vallahi asla senin gibisini görmedim'' diye haykırmış. Sonra da yere uzanarak dirsekleri üzerine dayanmış ve ikinci kadına ''Ya sen Yasitti, ey yüreğimin hayat kadı, senin adın nedir?'' diye sormuş. Kadın da ''Asla bana benzer birini görmedin'' diye yanıt vermiş. O da ''Maşallah, asla benzer birini görmedim hanımım'' diye haykırmış. Sonra da üçüncüye dönüp ona ''Ve sen Yasitti, ey yüreğimin yangını, senin saygın adın nedir acep?'' diye sormuş. Kadın ''Yüzüme bak, beni tanırsın'' diye yanıt vermiş. Bu üçüncü yanıtında işitince Suriyeli yerlerde yuvarlanmış ve olanca sesiyle ''Uygunsuzluk yok, ey yüzüme bakıp beni tanırsın hanımım'' diye haykırmış. Ve yeniden bardağı dolaştırmaya başlamışlar ve tacir sıra kendisine gelince onu dibine kadar boşaltmış. Ve bardak dolaştırması bitince başı ayaklarının arasında yere yıkılmış. Onu bu halde görünce kadınlar ayağa kalkmışlar. Onun sarığını kaldırıp başına bir deli takkesi giydirmişler. Sonra yörelerine bakmışlar ve para ya da değerli eşya olarak bahtlarına ne düşmüşse alıp kendilerine mal etmişler. Ganimetleri yüklenerek yürekleri yeğeni onu hanında bir manda gibi horlarken terk etmişler. Ve han odasını sahibine bırakmışlar. Ve ayıpları örten de örtülmesi gerekeni örtmüş. Ertesi gün Suriyeli içine düştüğü pis çukurdan çıkınca kendisini odasında yapayalnız bulmuş ve orada nesi varsa silinip süpürüldüğünün farkına varmış. Hemen aklı başına gelmiş ve övülesi yüce tanrıdan daha yüce ve daha güçlü varlık yoktur diye haykırmış. Başında deli takkesi olduğu halde handan dışarı fırlamış ve her gelip geçene adı falan falan ve falan olan kadınlara rastlayıp rastlamadıklarını sorup durmuş. Ve kadınların kendi isimleri olarak kendisine söylediklerini sayıp dökmüş. Onu böylece gülünç bir kılıkla gören halk kendisinin Maristan'dan kaçtığını sanmış ve kimileri ona ''Yo vallahi senin gibisini görmedik'' derken kimileri de ''Asla sana benzeyen birini görmedik'' diyorlar. Kimileri de ''Sana bakıyoruz gerçekten fakat seni tanımıyoruz'' diye yanıt veriyorlarmış. Böylece sorup soruşturmaları bitince artık kime başvuracağını ve kime şikayet edeceğini bilememiş. Sonunda yoldan geçen merhametli ve aklı başında biri ona ''Dinle beni Suriyeli. Bu şartlar altında senin yapacağın en iyi şey durup gecikmeden Suriye'ye dönmendir. Çünkü Kahire'de halk sert beyinleri yeni beyinlere döndürmeyi ve taşlarla ne denli iyi oynarlarsa yumurtalarla da o denli iyi oynamayı bilir.'' demiş. Suriyeli de burnu ayaklarına kadar uzamış olarak kendi ülkesi olan Suriye'ye geri dönmüş ve bir daha da oradan ayrılmamış. Ve böylesi olaylar sık sık başına geldiği için Suriye'nin saf dilleri Mısırlılar hakkında ağızlarını açıp her kötü şeyi söylerler. Şehrazat bu öyküyü anlayıp bitirince susmuş. Şah Şehriyar da ona ''Ey Şehrazat, bu nükteli fıkralar benim çok hoşuma gitti ve bunları dinledikten sonra daha çok bilgi edindim ve aydınlandım.'' demiş. Şehrazat da gülerek ''Tek eğitici ve aydınlatıcı Tanrı'dır.'' demiş. Sonra da ''Ama sihirli kitabın öyküsüyle karşılaştırılınca bu nükteli fıkraların ne değeri olur?'' diye eklemiş. Şah Şehriyar da ona ''Nedir bu sihirli kitap ey Şehrazat ve onun öyküsü nasıldır?'' demiş. O da ''Ey Şahım, Tanrı isterse ve seni memnun edecekse sana onu anlatmayı yarına saklıyorum.'' demiş. Şah da ''Kuşkusuz yarın gece bu bilmediğim öyküyü dinlemek isterim.'' demiş. ve 895. gece olunca küçük dünyazat sokulduğu halı üzerinden ayağa kalkmış ve "Ablacığım, sen bize sihirli kitabın öyküsünü ne zaman anlatmaya başlayacaksın?" demiş. Şehrazat da "Efendimiz Şahımızın dileği olduğuna göre gecikip geri bırakmaksızın hemen" diye yanıt vermiş ve demiş ki: Sihirli Kitabın Öyküsü. Halkların sannamelerinde ve eski devirlerin kitaplarında anlatırlar ki, ama ancak Tanrı geçmişi bilir ve geleceği görür, gecelerden bir gece Bağdat'ta hükmetmekte olan Abbas oğullarından Halife Harun Reşit, uyanarak yatağında doğrulmuş ve sıkıntının pençesinde ve geceliğine bürünmüş olarak yanına celladı çağırtmış. O da hemen huzuruna gelmiş. Ona, "Ey Mesrur, bu gece göğsünde bir ağırlık ve sıkıntı var. Senin huzursuzluğumu dağıtmanı istiyorum" demiş. Mesrur da, "Ey emirül müminin, kalk da göklerin tavanına çakılmış yıldızları ve ayın dolanıp durduğunu görmek için taraçaya çıkalım. Bu sırada suların çağıldayan musikisi ve şairin aşağıdaki gibi tanımladığı bostan dolabının ahenkli inintileri bize kadar yükselsin. Bostan dolabı ki her gözünden inleyerek gözyaşları akıtır. Yüreğini dolduran sihre karşın günlerini tek düze bir inlemeyle geçiren aşığa benzer. Ve aynı şair, ey emirül müminin, akarsudan söz ederken demiştir ki, "Benim yeğlediğim bir genç kızdır. O beni içmekten alıkoyar, eğlendirir beni. Güzel bir bahçedir o. Gözleri kaynaklar gibi, sesi akan suyun sesidir." Harun Reşit de celladını dinlemiş ve başını olumsuzlukla silkerek ona, "Bu gece böyle bir şey yapmaya hiç hevesim yok" demiş. Mesrur da, "Emirül müminin, senin sarayında her renkten aylara merallere benzer çiçekler gibi güzel giysilere bürünmüş 160 genç kız var. Ayağa kalk ve kendileri bizleri görmeksizin hepsini sırayla kendi dairelerinde birer birer görelim. Onların şarkılarını işitir, oyunlarını seyreder ve birbirleriyle oynaşırken görürsün. Belki de o sırada ruhun onlardan birinin çekimine kapıldığını hisseder ve onu meclisine alırsın bu gece. O da oyunlarını seninle paylaşır. Bakalım sıkıntıdan bir şey kalır mı?" demiş. Ama Harun, "Ey Mesrur, git hemen Cafer'i bana bul" demiş. O da işitip itaat ettiği yanıtını vermiş. Sonra da gidip Cafer'i evinde bulmuş ve ona, "Emirül Müminin yanına gel" demiş. O da, "İşittim ve itaat ettim" demiş. O saat ve o anda ayağa kalkıp giyinerek saraya dönen Mesrur'u izlemiş. Ve daima yatağında bulunan halifenin huzuruna çıkmış. Ve elleri arasından yeri öperek ona, "İnşallah kötü bir şey yoktur" demiş. Harun da, "İyi bir şey de yok ey Cafer. Yorgun, bıkkın ve sıkıntılıyım bu gece. Mesrur'u seni buraya getirip beni oyalayasın ve sıkıntımı dağıtasın diye sana yolladım" demiş. Cafer de bir an düşünüp, "Emirül müminin, ruhumuz ne göğün güzelliğiyle, ne bahçelerle, ne Meltem'in tatlı esintisiyle, ne çiçekleri seyrederek neşelenemiyorsa bir çare kalıyor demektir. O da kitaplardır. Zira ey emirül müminin, bahçelerin en güzeli hala da kitap dolu bir dolaptır. Onun rafları boyunca gözlerle bir gezinti yapmak gezintilerin en hoş olanıdır. Bu durumda kalk kitap dolabındaki raflardan rastgele bir kitap seçelim" diye yanıt vermiş. Harun da bunu, "Doğru söylersin Cafer, bu can sıkıntısının en iyi ilacıdır. Bunu hiç düşünmemiştim" diyerek yanıtlamış. Ayağa kalkmış ve Cafer'le Mesrur yanında olduğu halde kitap dolaplarının bulunduğu salona gitmiş. Cafer ile Mesrur her biri ellerinde meşaleler tutuyor, halife de harika dolaplarda ve kokulu ağaçtan yapılmış raflarda dizili bulunan kitapları eline alıyor ve açıp kapıyormuş. Böylece birçok rafı gözden geçirmiş ve sonunda eline çok eski bir kitap almış ve rastgele bir yerini açmış. İlgisini çekmesi gereken bir şey görmüş olacak ki, kitabı bir müddet sonra bırakacağı yerde oturup sayfa açmaya ve okumaya başlamış. Ve birdenbire öylesine gülmeye başlamış ki sırt üstü devrilmiş. Sonra kitabı yeniden eline almış ve okumayı sürdürmüş. Bu sefer de gözlerinden yaşlar akmaya başlamış ve bu yaşlar sakalların arasından süzülerek dizlerinin üzerinde tuttuğu kitabın üstüne damlamış. Sonra kitabı kapamış, onu yeninin içine sokmuş ve oradan ayrılmak üzere ayağa kalkmış. Cafer halifenin böyle gülüp ağladığını görünce efendisine, "Emirül müminin ve iki alemin hükümdarı, hemen hemen aynı zaman içinde seni güldürüp ağlatan sebep ne olabilir acaba?" demekten kendini alamamış. Halife de bunu işiterek ve öfkenin sınırında öfkelenerek Cafer'e hiddetli bir sesle, "Ey barmak köpeklerinden biri olan köpek! Nedir senin yaptığın bu edepsizlik? Sen ne diye araya giriyorsun? Rahatsız edici ve kendini beğenmiş hallerini haddini aşıyor ve bulunduğun mevkinin sınırlarını zorluyorsun. Madem ki artık seni ilgilendirmeyen bu işe karıştın, öyleyse bu işin doğuracağı tüm sonuçların ortaya kalmasını istiyorum. Ve sana gidip bu kitabı okuyunca neden gülüp ağladığımı söyleyebilecek ve bu kitabın başından sonuna kadar içeriğini keşfedebilecek birini bulmanı istiyorum. Ve eğer bu adamı bulup getirmezsen boynunu vurduracak ve beni neyin güldürüp ağlattığını sana göstereceğim diye haykırmış. Cafer bu sözleri işitip bu öfkeyi görünce ey emirül müminin ben bir hata işledim. Hata bana benzer kişilerin aczini gösterir. Ama bağışlamak da senin gibi yüce ruhlu olanlara yaraşır demiş. Harun da hayır, söz bir kez ağzımdan çıktı. Sen gidip bana bu kitabın bütün içeriğini bana açıklayabilecek birini bulacaksın. Yoksa kafanı o saat ve o anda kestireceğim diye yanıt vermiş. Cafer de emirül müminin, Tanrı gökleri ve dünyayı 6 günde yarattı. İstese 1 saatte de yaratabilirdi. Bunu yapmamışsa yarattıklarına her şeyde hatta iyilik yapmada bile sabırla ve ılımlılıkla hareket etmelerini öğretmek için yapmamıştır. İyiliğin tam tersini yapmak söz konusu olunca ey emirül müminin sabır ve ılımlılık zorunlu olur. Bununla birlikte benim seni neyin güldürüp ağlattığını bulacak kişiyi mutlaka bulmamı istiyorsan kölene sadece 3 günlük bir ruhsat ver demiş. Halife de söz konusu kişiyi derhal bulup bana getirmezsen ölümlerin en korkuncuyla öleceksin demiş. Cafer de buna hemen bu görevi üstleniyorum diye yanıt vermiş. Ve oradan rengi dönmüş ve ruhu bulanık, yüreği acı ve kederle dolu dışarı çıkmış. Acı dolu yüreğiyle eve gelince babası Yahya'ya ve kardeşi El-Fadl'a veda etmiş ve gözleri yaşla dolmuş. Onlar kendisine ey Cafer, neden seni bunca keder ve sıkıntı içinde görüyoruz diye sormuşlar. O da kendilerine halife ile aralarında neler geçtiğini anlatmış ve kendisine zorlanan koşulu açıklamış. Ve sivri uçlu bir aletle oynayan onu eline batırır. Aslanla dövüşen ölür. Bana gelince artık benim halifenin yanında hiçbir yerim yok. Çünkü bundan böyle onun yanında bulunmak benim için en büyük tehlikedir. Hatta senin için de baba, senin için de kardeşim. En iyisi onun gözünden ırak olayım. Çünkü hayatın korunması değeri biçilmez bir şeydir ve üzerinde asla gereğince düşünülmez. Uzaklaşmak boyunlarımızın güvenliği için en iyi korunma yoludur. Zaten şair de hayatını tehdit eden tehlikelerden korun ve bırak evin onu inşa edenden yakınsın demiştir. Bunu duyan babasıyla kardeşi gitme Cafer belki de halife seni bağışlar diye yanıt vermişler. Ama Cafer şartını koştu. Ben ilk bakışta halifenin neden gülüp ağladığını ne bilir ve bu Allah'ın belası kitabın baştan aşağı okunmasıyla içeriğini bulmaya yetenekli birini nasıl bulurum demiş. O zaman Yahya doğru dersin Cafer. Başlarımızı korumak için buradan ayrılmaktan başka çare yok. En iyisi sen Şam'a git ve talihin tersliği geçinceye ve mutlu günlerin gelesiye kadar orada otur diye yanıt vermiş. Cafer de peki benim yokluğumda karım ve haremim ne olacak diye sormuş. Yahya da sen git ve gerisiyle hiç zihnini yorma. Çünkü senin açmak için zaman bulamadığın kim bilir ne kapılar vardır. Şam'a git çünkü senin için bahtın hükmü budur demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 896. gece olunca demiş ki çünkü senin açmak için zaman bulamadığın kim bilir ne kapılar vardır. Şam'a git çünkü senin için bahtın hükmü budur demiş. Ve senden sonra olacaklara gelince Allah kerimdir diye eklemiş. Sonunda Vezir Cafer babasının dediklerine kulak vermiş ve durup beklemeden yanına içinde 1000 dinar bulunan bir torba alarak kemerini ve kılıcını takmış. Babası ve kardeşinden ruhsat almış, bir katıra binmiş ve yanına hiçbir köle ya da hizmetkar almaksızın Şam yoluna koyulmuş. Doğru bir çizgi izleyerek çölü geçip sürdürdüğü yolculuğu 10 günde bitirerek gözlerin şenliği Şam'ın kapısı olan yeşil ovalar içindeki Elmarek'e gelmiş. Ve yöresindeki yeşilliğin ortasında sivrilen ve dibinden tepesine kadar yaldızlı kiremitlerle kaplı gelin camisinin minarelerini ve çiçeklerle şenlik içindeki akarsuların beslediği bahçeleri, mersin tarlalarını, menekşeyle örtülü tepeleri ve gül bahçelerini görmüş. Ve durup bütün bu güzellikleri seyretmiş ve ağaçlarda şakıyan kuşları dinlemiş. Yine görmüş ki burası eşi Menendi yeryüzünde yaratılmamış bir kenttir. Sağa bakmış, sola bakmış, sonunda bir Adem görmüş. Onun yanına yaklaşıp kendisine "Kardeşim, bu kentin adı nedir?" diye sormuş. O da, "Efendim, bu kente eski zamanlarda Cullak derlerdi. Şairin dizelerinde şöylece sözünü ettiği şehir burasıdır," demiş. "Adıma Cullak derler. Yürekleri kendime bağlarım. Güzel sular bağrımda akar, bende ve benden dışarı. Cennet bahçesi yeryüzünde ve tam görkemler kenti ey Şam. Senin güzelliklerini hiç unutmayacağım ve de senin kadar hiçbir şeyi sevmeyeceğim. Kutlu olsun taraçaların. Ne canlı harikalar parıldar senin taraçalarında." Ve bu dizeleri okuyan adam, ona Şam da derler. Namı diğer ben. Çünkü o Tanrı'nın yeryüzündeki beynidir diye eklemiş. Cafer de bu açıklamaları işitince büyük bir zevk duymuş ve adama teşekkür etmiş. Katırından inmiş ve onunla birlikte evler ve camiler boyunca yol almak üzere dizginlerinden tutmuş. Ertesi günde önünden geçtiği güzel evleri birbiri ardından gözden geçirerek ağır ağır dolaşmış. Böylece bakınırken iyice süpürülüp sulandırılmış bu sokağın dibinde büyük bir bahçenin ortasında görkemli bir evin farkına varmış. Bahçede de içinde güzel Horasan halıları serilmiş ve zengin kumaşlar asılmış, ipek yastıklarla ve şiltelerle iyice donatılmış, işlemeli ipekten bir çadır görmüş. Çadırın ortasında 14. günündeki ay gibi güzel bir genç adam oturmaktaymış. Başında bir atkıdan ve üzerinde pembe renkli bir gömlekten başka bir şey olmaksızın üstün körü giyinmiş bulunuyormuş. Önünde de onu dikkatle izleyen bir topluluk ve en ince türden çeşitli içkiler bulunuyormuş. Cafer bir an için bu görünümü gözden geçirmek üzere orada durmuş. Ve ona daha da dikkatle bakınca genç adamın yanında duru bir gökteki güneş kadar parlak bir genç kadının bulunduğunu fark etmiş. Bu kadının kucağında anasının kucağındaki bir yavru gibi bir ud varmış. Ve şu dizeleri okuyarak kadın ud çalıyormuş. "Eyvahlar olsun o kimselere ki yüreği sevdiklerinin ellerindedir. Onu yeniden elde etmeye kalkışırlarsa öldürülmüş bulurlar. Kendilerini aşka düşmüş bulurlarsa onu sevdiklerine emanet ederler. Ve de aşık olunca onu terk etmek zorunda kalırlar. Süt bebeğiyken daha onu ta içlerinden koparırlar. Ey kuş tekrarla, süt bebeğiyken onu kopardılar" diyerek. "Haksızlıkla öldürüldü o. Sevgili, alçak gönüllü aşığına cilveler yapayım derken. Ben aşkın etkilerini araştıran kişiyim. Ben aşkın kendisiyim. Kardeşiyim aşkın ve iç çekerek derim ki, bakın aşkın yaşlandığı kişiye. Yüreği yaşlanmamış olsa da onu toprağa gömdüler." Cafer de bu dizeleri ve şarkıyı işitince sonsuz bir zevk duymuş. Bu sesin vurgulamalarıyla uzuvları heyecanla sarsılmış ve "Ya Rabbi ne güzel ses" demiş. Ama o sırada genç kız başka bir makam üzere bir taksim yapmış ve udu dizlerinde tutarak şu dizeleri okumuş. "İçin duygu yüklü aşıksın sen. Eğer ben de seni seversem hiç de şaşırtıcı olmaz. Elimi sana doğru kaldırıyorum. Alçak gönüllülükle merhamet ve bağışlanma diliyorum. Bana merhamet eder misin? Ömrüm senin rızanı almak için yalvarmakla geçti. Ama içimde seni acıması olan biri gibi hissettim. Ve aşkın pençesine düştüğüm için bir köle oldum ve yüreğim zehirlendi, gözyaşlarım akıyor." Bu şiirin oluşturduğu şarkı bittiği sırada Cafer duyduğu zevke kendini kaptırdığından şarkıyı söyleyen genç kızı daha iyi işitmek ya da görmek arzusuyla gittikçe daha fazla çadıra yaklaşmış bulunuyormuş. Birdenbire çadır altında yatmakta olan genç adam onu fark etmiş ve yarı yarıya ayağa kalkarak genç kölelerinden birini çağırmış ve ona, "Şurada karşımda çadırın kapısında duran adamı görüyor musun?" demiş. Genç köle de "Evet" demiş ve genç adam, "Bu bir yabancı olmalı çünkü üzerinde yolculuk alametleri görüyorum. Git onu al bana getir ve de incitmekten sakın" demiş. Oğlan da zevk ve sevinçle diye yanıt vermiş. Ve çabucak yaklaşmakta olduğunu gördüğü Cafer'i görmeye gitmiş ve ona "Tanrı adına efendim lütfedin de yüce yüreklilikle efendimizi görmeye gelin" demiş. Cafer de genç köleyle birlikte kapıyı açmış ve çadırın giriş yerinin önünde katırını saygıyla beklemekte olan kölelere teslim etmiş ve çadırın eşiğini açmış. Onun onuruna hemen ayağa kalkmış olan genç adam ona doğru ilerlemiş ve iki elini alabildiğine uzatarak sanki evvelden beri onu tanıyormuşçasına kendisini selamlamış. Ve onu yolladığı için Tanrı'ya şükürler ederek şu şarkıyı söylemiş. "Ey ziyaretçim hoş gelmişsin. Bizi varlığınla neşelendirdin ve buluşmayla bize hayat verdin. Çehren üzerine yemin ederim ki sen görününce yaşarım, sen gözden yok olunca ölürüm. Ve bu dizeleri Cafer'in onuruna okuduktan sonra ona oturmak lütfunda bulunmaz mısın ey canım efendim? Mutlu gelişin dolayısıyla Tanrı'ya övgüler olsun demiş. Bunu izleyerek Kur'an'daki konuklarla ilgili sureyi okuduktan sonra şarkısını şöyle sürdürmüş. Eğer geleceğinden daha önce haberli olsaydık, ayaklarını halı olsun diye yüreklerimizin saf kanını akıtır ve gözlerimizin kadifesini sererdik. Çünkü senin yerin göz kapaklarımızın üzerindedir. Ve bu şarkıyı bitirdiği zaman Cafer'e yaklaşmış ve onun göğsünü öpmüş, erdemlerini övmüş ve ona ''Efendim, bugün mutlu bir gündür ve zaten bir şenlik günü olmasaydı Tanrı'ya şükretmek için onu o hale getirirdim.'' demiş. Ve hemen köleler önlerinde saygıyla dolanmaya başlamışlar. Genç adam da onlara ''Bize hazır olan ne varsa getirin.'' demiş. Onlar da etler ve daha pek çok harika şeyler içeren yemek tepsilerini getirmişler. Genç adam da Cafer'e ''Efendim, bilgeler çağrılıysan ruhun önünde bulunanlarla duyur.'' dediler. ''Biz eğer gelişinle bizi onurlandıracağını bilseydik, vücudumuzun etini sana sunardık ve küçük çocuklarımızı kurban ederdik.'' demiş. Cafer de ''Öylesine elimi uzatıyorum ve doyuncaya kadar yiyeceğim.'' diye yanıt vermiş. Genç adam da ona kendi eliyle en güzel lokmaları sunarak hizmet etmeye koyulmuş ve tüm samimiyetiyle zevk içinde onunla konuşmaya başlamış. Sonra ibrik ve leğen getirilmiş, el yıkanmış. Sonra genç adam onu içki salonuna geçirmiş. Orada genç kızdan şarkı söylemesini rica etmiş. Kız da udu alıp düzen tutturmuş, onu göğsüne dayamış, bir an mırıldandıktan sonra şu şarkıyı söylemiş. Bu öyle bir ziyaretçidir ki hepimiz gelişini saygıyla karşıladık. Aynı anda ruhtan da umuttan da daha tatlı. Saçının karanlıklarını şafağa yayar ve şafak utançtan görünmez olur. Ve bahtım beni öldürmek isteyince ondan korunma dilerim. Ve onun gelişi ölümün çağırdığı bir ruhu yeniden canlandırır. Ben aşıklar emirinin kölesi oldum ve aşkın egemenliği altında olmak benim işimdir. Cafer de ev sahibi genç adamınkine eşit aşırı bir neşeyle duygulanmış. Bununla birlikte halife ile aralarında geçen olay konusundaki tedirginliği de hiç eksilmemiş. Bu kaygı yüzünden ve davranışlarından açıkça anlaşılıyormuş. Onun tedirgin, korkmuş, düşünceli ve kararsızlık içinde oluşu genç adamın gözünden kaçmamış. Ve kendi bakımından Cafer onun kendi durumunun farkına vardığını ama kibarlığından derdinin nedeni hakkında soru sormaktan çekindiğini anlamış. Ama genç adam sonunda ''Efendim dinle bak, bilgeler ne demiştir? Gelebilecek olaylardan korkma, vereceği acıya daldırma. İyisi mi? Kaygı ve sıkıntıdan uzaklaştıran şu ağıyı, şu şarap bardağını kaldır. Görmez misin ki eller içki kadehlerine çiçekler işlemiştir. Bağ bozumu üzümünü, zambakları, nergizleri, menekşeleri ve nemanın çizgili çiçeğini. Eğer sıkıntılar içini bunaltıyorsa, uyusunlar diye içkiler, çiçekler ve gözdeler arasında salla onları. Sonra Cafer'e göğsünü daraltma, ferah tut efendim demiş. Genç kadına da şarkı söyle demiş, o da söylemiş. Onun şarkılarıyla içi ferahlayan ve hayranlık duyan Cafer sonunda bazen şarkı söyleyerek, bazen sohbet ederek gün bitip gece karanlıklarla gelinceye kadar eğlenceyi kesmeyelim demiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.